Ayrım 17 sayfa 180. Son eser James Clavell. Köyü kolayca buldular, hatta fazla kolay oldu diye düşündü Peter Kuşkuyu'da. Durdukları yerden köyü dikkatle incelediler. Birkaç Malayalı bir evin verandasında oturmuş sigara içiyordu. Orada burada 3-5 domuz tıkınıyordu. Köyün çevresini Hindistan ceviziyle palmiye ağaçları sarmıştı. Ardında da geniş kumsal uzanıyordu. Birkaç balıkçı teknesi suyun üstünde salınıyor, kıyıda ağlar görünüyordu. Hiç de tehlikeli bir görüntüsü yoktu köyün. Peter Marlowe her şey yolunda görünüyor diye fısıldadı. Kral sertçe kolunu tuttu. Şefin evinin verandasında şefle birlikte ormanda gördükleri adam vardı. İki Malayalı derin bir sohbete girmişlerdi. Sonra ikisi birden gülmeye başladılar. Yaşlı adam sırtında domuzla merdivenlerden aşağı indi. Seslendiğini duydular. Bir kadın koşarak geldi. Adamın sırtındaki domuzu aldı. İleride yakılmış olan ateşin başına götürdü. Çubuklara geçirdi. Biraz sonra başka Malayalılar da ortaya çıktılar. Herkes gülüp şakalaşmaya başladı. Kral işte orada dedi. Kıyıda uzun boylu bir Çinli görünmüştü. Arkasında küçük bir balıkçı teknesinden adamlar çıkıyordu. Çinli şefle selamlaştı. Kısaca bir şeyler söylediler. Kral keyifle güldü. Tamam, gidiyoruz. Ayağa kalktı, gölgeliklerden ilerlemeye başladı. Şefin kulübesinin ardında bir merdiven dayalıydı. Kral ona tırmanmaya başladı. Peter Marlowe da hemen ardından gidiyordu. Önlerinde şefle Çinli Cheng San belirince tabe diye gülümsedi kral. Şef sutra İngilizce kelimeleri iyi seçmeye dikkat ederek konuştu. Seni gördüğümüz iyi oldu Tuan. Yemek yersin evet mi? Gülünce kahverengi olmuş dişleri göründü. Kral elini Cheng San'ın sırtına koydu. Trima kasih, teşekkürler. Sonra sordu, nasılsın Cheng San? Ben iyi gidiyor. Biliyorsun sen, ben. Cheng San aradığı kelimeyi bulunca burada işte ben dedi. Bazen iyi, bazen kötü. Kral Peter Marlowe'u göstererek içi bon bir arkadaş dedi. Peter bir şeyler söylesen onlara, selamlar filan, tüm o şatafatlı laflar. Haydi giriş oğlum. Gülümseyip cebinden bir paket kuva çıkardı, ikram etti. Peter Marlowe, ben ve arkadaşım size konukseverliğiniz için sonsuz teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz diye söze başladı. Yemek ikram ettiğiniz için müteşekkiriz. Hele yiyeceğiniz zor bulunduğu günlerde böyle bir teklif iyi niyetinizin büyüklüğünü gösteriyor. Sizin böyle bir teklifinizi ancak ormanın en zehirli yılanları reddedebilir. Cheng San'ın da şefin de ağızları kulaklarındaydı. Aman ne iyi dedi Cheng San. Dostunuz Raja ile sizin aracılığınızla konuşmak ne mutluluk. Sefil ağzım ona iltifat edecek kelimeleri bulup çıkaramıyordu bir türlü. Çoğu kez ben ve dostum Sutra ona yeterli kelimeleri bulup söyleyemedik. Aciz ve zavallı kaldık. Raja'ya söyleyin. Sizin gibi mükemmel bir tercüman bulduğu için zeki ve akıllı bir adam o. Peter Marlowe keyfi yerine gelmiş, hey ağzının iyi laf yaptığını söylüyor dedi. Şimdi sana istediği her şeyi söyleyebilirmiş. O yüzden pek memnun. Tanrı aşkına biraz kestirmeden git. Fazla laf yaparsan işimiz var. Cheng sana şunları söyle, alışverişimiz gereği. Peter Marlowe hayret içinde, hemen iş konuşamazsın dedi. Her şeyi berbat edersin. Önce bir şeyler yiyeceğiz, kahve içeceğiz. Ondan sonra iş başlayabilir. Şimdi konuşacağız. Eğer konuşursak kendilerini hakarete uğramış sayarlar. Bana inanmalısın. Kral bir süre düşündü. Dedi kendi kendine. Bazı beyinler satın almışsan onları kullanmalısın. Yoksa kötü bir iş yapmış olursun. Ta ki bu beyinler sana kazık atana dek. İyi bir iş adamı yeri ve zamanı geldiğinde bir yığın beyinden birini kullanır. Şimdi de sana kazık atan yok. O zaman bu beynin sözünü dinle. Olur diye başını salladı. Peter Marlowe'un onlarla konuşmasını dinlerken sigarasını tüttürüyordu kral. Dikkatle Cheng San'ı inceledi. Geçen seferkinden daha iyi, daha şık giyinmişti. Parmağında safir bir yüzük vardı, üstelik taşı da temizdi. Bal rengi, bakımlı yüzü, iyi kesilmiş saçlarıyla savaş öncesi uzak doğuda sık rastlanan iş adamlarına benziyordu. Evet, Cheng San'ın işleri oldukça iyi gidiyordu anlaşılan. Oysa yaşlı Sutra'nın durumu hiç de o kadar iyi görünmüyordu. Sırtındaki peştemal yer yer incelmiş, delinecek gibiydi. Hiç mücevher yoktu üzerinde. Oysa geçen gördüğünde altın bir yüzüğü vardı. Parmağında yüzüğün durduğu yer görünmeyecek kadar silinmişti. Satalı çok olmalıydı. Yani bu gece için çıkarmış değildi yüzüğü. Uzun süredir kullanmadığına göre de. Kulübenin öte yanında kadınların mırıldandığı duyuluyordu. Pencere camsızdı. İçeri kızaran domuzun mis gibi kokusu geliyordu. Anlaşılan köyün Cheng San'a gerçekten ihtiyacı vardı. Yoksullaşmışlardı. Balıklarının kara borsaya çıkarılmasını, Japonlara iyi parayla satılmasını Cheng San sağlıyordu. Bu yüzden de ona bir domuz pişiriyorlardı. Şerefine büyük bir parti sayılırdı bu. Ama belki de domuzu avlayan yaşlı adam arkadaşları için parti verecekti. Yok, ateşin çevresindeki kalabalık merakla beklediğine göre küçük boyutlu bir parti olamazdı bu. En aşağı bizim kadar sabırsız bir kalabalık diye düşündü. Elbette onlar da aç. Anlaşılan Singapur'da her şey güçleşti. Köyün yiyecek içecek stokunun fazla olmaması gerekirdi. Herhalde Cheng San bile balığın sürümünü yeterince sağlayamadı. Belki de Japlar gözlerine kestirmişlerdir Cheng San'ı. Belki de onun da ömrü fazla değildir. Bu yüzden de Cheng San'ın köye ihtiyacı köyün ona olduğundan daha fazladır. Bu giysileri, mücevherleri de gözlerini boyamak için kullanıyor. Belki de Sutra iş yapmayışı yüzünden onu başından atıp başka kara borsacıyla anlaşmak için fırsat kolluyor. ''Hey Peter'' dedi Cheng, ''sana sorsana, Singapur'daki balık işi nasıl gidiyormuş?'' ''İşin iyi olduğunu söylüyor, yiyecek kıtlığı o hale gelmiş ki adanın her yerindeki en iyi fiyatları o veriyormuş.'' Ama Japonların gittikçe bastırdıklarını söylüyor. Ticaret yapmak her gün daha da güçleşiyormuş. Kara borsacılık da gittikçe daha pahalı bir iş olmaya başlamış. Aha, anlaşıldı. Kralın canı sıkılmıştı. Demek Cheng köye benim için gelmemiş. Balık işi var ortada. Şimdi bu işi kendi yararıma nasıl çevirebilirim? Eminim Cheng San malı almak için güçlük çekiyor. Belki de Japonlar yolu kesip araç alıyorlardır teknelerinden. Yaşlı Sutra aptal değildir. Para yoksa mal da yok. Cheng de bilir bunu. Para yoksa ticaret de yapılmaz. Sutra da başkasına satar. Evet efendim. Böylece kral daha sıkı bir pazarlık olacağına karar verdi ve aklındaki fiyatı yükseltti. Sonra yemek geldi. Külde pişmiş patatesler, kızarmış patlıcan, Hindistan cevizi sütü, ızgara domuz pirzolası, muzlar, papaya. Kral milyoner lahanası dedikleri küçük lahanalardan, kuzu etinden ya da sığırdan eser olmayan sofranın Malayalılarca zengin sofrası sayılmadığını biliyordu. Evet, işler güçleşmişti demek ki. Yemeği şefin ilk karısı dağıttı. Yüzü kırış kırış yaşlı bir kadındı. Kızlarından Sulina da yardım ediyordu. Çok güzel, yumuşacık bir teni olan, bal kokulu bir kızdı bu. Yemeğin şerefine yeni bir giysi vardı üzerinde. Kral Sulina'ya göz kırptı. ''Tabi Sam'' dedi. Kız kıkırdayarak güldü, utandığını saklamaya çalıştı. Peter Marlowe şaşkınlıkla ''Sam mı?'' diye sordu. Kral kuru bir sesle ''Öyle dedi. Bana küçük erkek kardeşimi hatırlatıyor.'' ''Erkek kardeşin mi?'' ''Şaka şaka, benim erkek kardeşim yoktu.'' ''Ya, Peter Marlowe biraz düşündü sonra sordu. Peki neden Sam?'' ''İhtiyar herif kızı bana tanıştırmadı. Ben de ona bir ad taktım. Adı yakıştı ona, öyle değil mi?'' Sutra kızından söz ettiklerini anlamıştı. Kızı buraya sokmakla hata ettiğini biliyordu. Belki durum başka olsaydı, zaman başka olsaydı, Tuan Tuanlardan birinin kızı keşfedip yanına almasını isterdi. Birkaç yıl onun metresi olarak kalır, sonra iyi bir parayı da köyüne dönerdi. Hem erkekleri öğrenirdi hem de parası olurdu. O zaman kendine uygun bir koca daha kolay bulurdu. Ama artık geçmişte kalmıştı bu düşler, artık her şey başkaydı. Artık çalılıkların arasında birkaç dakikada hallediliyordu her şey. Oysa Sutra kadın olmak zamanı gelmiş olsa bile kızının böyle şeyler yapmasını istemiyordu. Eğilip Peter Marlowe'a bir pirzola uzattı. Belki iştahınızı kabartır bu. Teşekkürler. Gidebilirsin Sulina. Peter Marlowe yaşlı adamın sesindeki sertliği hemen sezmişti. Kızın gitmek sözü edilince nasıl bozulduğunu da görmüştü. Ama yine de eğilip selam verdi, odadan çıktı. Yaşlı kadın kalmıştı. Sulina diye düşündü Peter Marlowe. Nal kadar güzel, onun kadar çekici de değil. Ama nedenli genç, nedenli diri. Tanrım ne kadar diri. 14 ya da 15. Kahvelerini içtikten sonra Cheng San açılışı yaptı. Gece kamptan buraya gelmeniz büyük bir tehlikeyi göze almak demek dedi. Benim kampa gelmemden daha da tehlikeli. Peter Marlowe ilk roundu biz kazandık diye düşündü. Doğu adetlerine göre Cheng San şimdi ikinci plandaydı. Çünkü konuyu açarak kendini aşağılatmıştı. Krala döndü. Tamam Raja, başlayabilirsin. İşi buraya kadar getirdik. Geldi mi? Evet, ona ne söylememi istiyorsun? Elimde büyük bir iş olduğunu söyle ona. Bir elmas, 4 krat. Platin üzerine oturtulmuş. Lekesiz, mavimsi beyaz. 35.000 dolar istiyorum. 5.000'ini Malaya doları, gerisini Japon sahte dolarıyla. Peter Marlowe'un gözleri büyüdü. Yüzü krala dönüktü. Böylece de çehresinde beliren şaşkınlığı Çin'di görmemişti. Ama Sutra sezdi. Alışverişte taraf olmadığına ve sadece komisyon alacağına göre yan gelip olan biteni keyifle seyredebiliyordu. Cheng San hesabına endişelenmeye gerek yoktu. Sutra Çinli'nin kendi çıkarını gayet iyi koruyabildiğini biliyordu. Peter Marlowe söylenenleri tercüme etti. İşin büyüklüğü birden her şeyin ötesine geçmişti. Artık nezakete filan da gerek kalmamıştı. Cheng San belirgin olarak heyecanlandı. Yine de kendini toparlayabilmişti. Elması görmek istediğini söyledi. Söyle ona elmas yanımda değil. 10 gün içinde teslim edebileceğimi de söyle. Parayı aldıktan 3 gün sonra elması verebilirim. Çünkü sahibi parayı almadan elden çıkarmayacaktır. Cheng San kralın dürüst bir tüccar olduğunu biliyordu. Yüzüğü parayı aldıktan sonra teslim edeceğini söylüyorsa edecek demekti. Her zaman böyle yapmıştı. Ama böylesine büyük bir parayı bulup kampa sokmak ve izi bulunmayacak birine iletmeye çalışmak. Oldukça büyük bir riskti bu. Yüzüğü ne zaman görebilirim diye sordu. İstiyorsa 7 gün içinde kampa girip görebilir. Ya... Demek ki parayı yüzüğü görmeden önce vermem gerekiyor diye düşündü Cheng San. Olanaksız. Tuan Raja da biliyor bunu. Çok kötü bir iş. Eğer gerçekten 4 kratsa 50 hatta 100 bin veririm. Ne de olsa para basan makinenin sahibi Çinlileri tanıyorum. Ama 5.000 Malaya doları. Bu zor bir şey. Japonların sahte dolarlarına benzemez. Kara borsadan almak gerek. Üstelik kim bilir kaçtan. Dostum Raja'ya söyle dedi. Garip bir iş anlaşması oluyor bu. Maalesef bir iş adamının düşünmesi gereken süreden daha fazlasına ihtiyacım var. Düşünmeliyim. Pencerenin yanına gidip dışarıya bakmaya başladı. Cheng San savaştan bir iş adamının kâr etmek için yapmak zorunda olduğu dalaverelerden bıkmış, yorulmuştu. Geceyi, yıldızları, insanların bir gün gelip değerini yitirecek şeyler için birbirlerini yemelerinin saçmalığını düşündü. Ama güçlülerin yaşadığını, zayıflarınsa yok olup gittiğini de unutmuyordu. Kızını, oğlunu, karısını, torunlarını, onları sevindirmek için alabileceği şeyleri düşündü. Satın almak istediği ikinci kadını da düşündü bu arada. Şöyle ya da böyle bu işi yapmalıydı. Krala güvenmek zorunda kalacaktı ama değerdi. Kendi kendine fiyat fazla değil diye düşündü ama parayı nasıl bulmalı, nasıl iletmeli? En iyisi güvenilir bir aracı bulmak. Nöbetçilerden biri olacak mecburen. Nöbetçi yüzüğü görebilir, gerçek olup olmadığına, ağırlığına bakabilir. Sonra Tuan Raca yüzüğü teslim eder burada köyde. Nöbetçiye güvenilmez, yüzüğü getirip getirmeyeceği bilinmez. Zaten işi nöbetçiye açmak bile tehlikeli. Ya da bir hikaye uydururuz. Paranın kampa Singapur'daki Çinliler tarafından yardım olarak gönderildiğini söyleriz. Ama o zaman yüzüğü nasıl görecek? Böylece nöbetçinin işi baştan sona bilmesi gerekiyor. Ona göre de para vermek gerekir. Cheng San krala döndü. Kralın nasıl terlediğini görünce, ah seni gidi seni, amma da istiyorsun bu satışı diye düşündü. Böyle bir işe girişebilecek bir sen varsın bir de ben zaten. Ticarette kimse senin gibi bir isim yapamadı. Kimse de sizin kamptan çıkan mallara benim kadar çabuk ve çok para veremedi. Evet Tuan Marlow, beni ve dostum Raja'yı içine alan ikimizi de koruyacak bir planım var. Önce fiyatta anlaşacağız. Söylenen fiyat çok fazla. Ama şimdilik önemsiz bu. İkincisi aracıyı bulacağız. İkimiz de kabul edeceğiz. İkimizin de güvenebileceği bir nöbetçi olacak bu. 10 gün içinde paranın yarısını nöbetçiye vereceğim. Nöbetçi yüzü inceleyebilir. Sahibinin ileri sürdüğü gibi gerçekse parayı dostum Raja'ya verecektir. Raja yüzü burada teslim edecek bana. Taşın ağırlığını öğrenmek için bir uzman getireceğim. Sonra da paranın öteki yarısını verip taşı alacağım. Kral Peter Marlow söylenenleri tercüme ederken dikkatle dinledi. Söyle ona anlaştık dedi ama fiyatta bir değişiklik olamaz. Üstelik paranın hepsini peşin istiyorum. Elmasın sahibini başka türlü kandıramam. O zaman dostum Raja'ya söyleyin. İlk elde fiyatın 1/4'ünü vereceğim nöbetçiye. Geri kalan da taşın tesliminde. Böylece elmasın sefil sahibini kandırmak dostum için daha kolay olur. Cheng San 1/3'ün ya da %75'in zaten elmasın gerçek değeri olduğunu düşünmüştü. %25'te krala kalacaktı nasılsa. Onu sonradan da alsa olurdu. Kral bir işten %25 kar edebilecek kadar iyi bir iş adamıydı. Kral hemen hesapladı. Bu kadarı bile çok iyiydi onun için. Belki de elmasın sahibinin istediği fiyattan, yani 19.500'den de biraz kırpabilirdi. Evet, buraya kadar işler iyi gitmişti. Şimdi gelelim öteki işe. Söyle ona kabul ettim. Aracı için ne öneriyor? Torusumi? Kral başını salladı, bir an düşündü. Sonra doğrudan Cheng San'a, İmmuri'ye ne dersin diye sordu. Dostuma söyleyeyim, başka biri olsa daha iyi olur. Belki de Kimina. Kral bir ıslık çaldı, bir onbaşı. Daha önce hiç iş yapmamıştı onunla. Tehlikeli. Bildiğim biri olmalı. Şagatasan. Cheng San olur anlamına başını salladı. Aslında istediği adam oydu ama daha önce öneren kendisi olmak istememişti. Kralın ne istediğini görmeyi tercih etmişti. Hiç olmasa kralın dürüstlüğünü denetlemişti böylece. Evet, Şagata iyi bir tercihti. Çok akıllı değil ama yeterince akıllı. Daha önce iş yapmıştı onunla. İyi. Cheng San, gelelim fiyatı dedi. Bunu tartışmamızı öneriyorum. Krat başına 4.000 sahte dolar. Toplam 6.000 sahte dolar. 4.000'i de Malaya doları 15'e 1 olacak kur. Kral kararlı bir şekilde başını salladı. Sonra Peter Marlow'a ona söyle dedi. Pazarlık saçmalığıyla uğraşacak değilim. Fiyat 30.000'dir. 5.000'i Malaya doları, kuru da 8'e 1 olacak. Küçük banknotlar halinde son fiyatım bu. Peter Marlow biraz daha pazarlık kapısı bıraksaydın diye karıştı. Önce 33 desen de sonra. Kral yine başını salladı. Olmaz. Üstelik pazarlık saçmalığı sözümü de aynen söyle. Peter Marlow isteksizce Cheng San'a döndü. Dostum diyor ki pazarlığın boş yere işimizi aksatmasını istemiyorum. Son fiyatı 30.000 dolar. 5.000'i Malaya. Kuru da 8'e 1 olacak. Banknotlar mümkün olduğu kadar küçük olmalı. Peter Marlowe şaşıra dursun, Chang San peki dedi. Çünkü pazarlığın bir yere varmayacağını o da biliyordu. Fiyat yerindeydi. Kralın da kararlı olduğunu anlamıştı. Alışverişte insan bir yere geldi mi evet ya da hayır diyebilmeliydi. Kral iyi bir tüccardı ve selam. El sıkıştılar. Sutra gülümsedi. Ortaya rakı gibi bir şey koydu. Birbirlerinin sağlığına içtiler ve şişeyi bitirdiler. Ayrıntıları kararlaştırdılar. 10 gün içinde Şagat'a nöbet değiştirme saatlerinden birinde gece Amerikan kulübesine girip parayı getirecek, vermeden önce yüzüğü görecekti. 3 gün sonra da Kral ve Peter Marlowe Chang San ile köyde buluşacaklardı. Eğer herhangi bir nedenle Şagat'a randevusuna gelemezse 1 gün ya da 2 gün sonra mutlaka gelecekti. Aynı şekilde eğer kral gelemezse 1-2 gün sonra gelebilecekti. Karşılıklı iltifatlar yağdırdıktan sonra Chang San gelgite yetişmek zorunda olduğunu söyledi. Aşırı bir nezaketle eğilip selamladı. Sutra da onu geçirmek üzere gitti. Teknenin yanında her zamanki balık işlerini tartışmaya başladılar. Kral zevk içindeydi. Müthiş Peter, başardık. Harikasın. Sonunda fiyatta diretince işi kaybettiğini sandım. Nasıl yapıyorsun bu işi? Kazık attın mı ona ne dersin dedi kral sadece. Sonra ekledi. Sen de %10'la işin içindesin. Kârın %10'u tabii. Ama iyi çalışacaksın ha, piçlik yok. Kral ayağa kalktı. Sen burada bekle, 1 saat filan sürmez dönerim. Yapacağım bir iş daha var. Birkaç saat daha kalabiliriz burada, zarar yok. Güneşin doğuşundan önce kampa kapağı attık mı tamam. Nöbetçilerin en uykulu saatidir. Kimse fark etmez girdiğimizi. Görüşürüz. Acele acele gitti. Peter Marlowe birden kendini çok yalnız hissetti. Epeyce de korkuyordu. Ulu İsa şimdi neyin peşinde? Nereye gidiyor? Geç kalırsa ne olur? Ya geri gelmezse? Ya köye bir jap gelirse? Ya yalnız başıma kalırsam? Gidip arasam mı acaba? Eğer şafaktan önce dönmezsek kaybolduğumuz bildirilir, sonra da kaçmak zorunda kalırız. Nereye? Belki Chang San yardım eder, çok tehlikeli. Nerede oturuyor acaba, bir tekne bulabilir miyiz? Belki de gerillalarda temas kurarız, onlar yardım eder. Kendine gel be Marlowe, korkak herif, 3 yaşındaki çocuk gibisin. Endişeni bir kenara atıp rahatça oturmaya çalıştı, bekledi. Ve birden 300 mikrofaradlık çift kondansatörü hatırladı. 17. ayrımın sonu. Sayfa 190.